İz. Canan Tan. Altın Kitaplar Yayınevi, 1. basım, Mart 2011 İstanbul. Bu kitap 395 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 13 Temmuz 2011. Okuyan Ayal Gökçe. Biz mi izin peşinden koşarız, iz mi bizi kovalar? Yakın çevremizde benzerlerini görebileceğimiz gerçeklikte bir baba kız öyküsü. Babasına hayran Verda, hatta aşık. Biricik kahramanın diyor onun için. Ne var ki yıllar önce annesiyle babasının boşanmasından sonra ayrı düşmüşler birbirlerine. Çatışmışlar, çelişmişler ama sevgileri içten içe hep sürmüş. Kariyerinde zirveye ulaşmış ünlü avukat Vedat Karaca'nın intiharıyla başlıyor öykü. Bu beklenmedik ölümün ardında yatan gizli çözmek Verda'ya düşmektedir. Geriye dönüp baktığında yüzleştiği keşkeleriyle, pişmanlıklarıyla ve içini kavuran devasa bir özlemle sürecektir babasının izini. Minicik çocuk ellerimi avucunun içine hapsettiğinde yüreğim yüreğinde eriyordu babacığım. Parmaklarım büyüdü diye mi tutmuyorsun artık ellerimi? Keşke hep küçük kalsalardı. Ne oldu da ayrıldı ellerimiz baba? Hiçbir zaman soramadım bunu sana. Sormak istediğimde fırsat olmadı, fırsat olduğunda cesaretim. Soluk soluğa okuyacağınız farklı bir Canan Tan romanı. Eski gülüşlerimi arıyorum. En saf, en temiz, en tasasız çocuk gülüşlerimi. Göğe uzanan ulu bir masal ağacının tomurcuklarında asılı kalmışlar. Erişemiyorum. Yaşanmış düşlerimde yitirdiğim masum gülüşlerimi bir tek o indirebilir aşağıya. Bir tek o yüzümü güldürebilir yeniden. Ama yok, ölmüş. Öyle diyorlar, inanamıyorum. Vurgun. Sevildiğini hisseden ya da sevilebilme umudunu henüz yitirmemiş insan, sağlam bir kişiliği, güçlü bir duruşu varsa hele, yaşamını asla son vermez, veremez. Tanım bellidir. Dünya ile arasındaki maddesel ve ruhsal tüm bağları kopmuş, fanilerin, er ya da dişi fark etmez, kişisel tercihidir intihar. Seçilmiş bir ölüm şeklidir. Engellenmesi güç, hatta olanaksız. Kolay değildir cana kıymak. O can, kendi canınsa eğer, daha da çatallaşır işler. Enine boyuna ölçer tartarsın içinde bulunduğun şartları. Ortasında debelendiğin kısır döngünün geçit verebilecek zayıf halkasını kollarsın. Kararlısındır belki. Zerrece yalpalamadan becerir, bitiriverirsin işini. Acımasız bir can alıcı gibi. Belki de vazgeçmeyi dünden razısındır. Hayatta kalmanı sağlayacak, koparıp attığın ya da birilerinin limi limi ettiği dirim kırıntılarını toplayıp bütünlemeyi denersin umarsızca. Keşke bir çıkar yol olabilse ya da kararından caydıracak birileri. Hastadır ruhun, benliğinse ağır yaralı. Sağlıklı düşünemezsin o anda. Sarp kayalıklarla çevrili dar bir geçitte kısılıp kalmış bedeninin her kıpırdanışında katran karası taşların soğuk, keskin yüzlerini deyip örtülenmişçesine acıdan acıya savrulup durursun. İki kapıdan hangisine uzanacağını bilemezsin. Buhranlı, hezeyanlı, dizginlenmesi güç bir kriz sürecidir yaşadığın. Bir atlatabilsen yepyeni umutlarla eskisinden de sıkı tutunabilirsin yaşama. Denizin maviliğini yitirdiği ölüm kokan derinliklerine bile isteye dalmış, vurgun yemiş ama mucizevi bir kurtuluş ya da kurtarılışla sağ salim yüzeye çıkmayı başarabilmiş rekor denemesi yapan dalgıçlar gibi. Nerede kalmıştık diyebilirsin. Yeter ki geriye dönüp baktığında seni yaşama bağlayacak incecik bir pamuk ipliği kalmış olsun. Onu yaşama bağlayacak incecik bir pamuk ipliği, verdiği karardan caydıracak en ufacık bir umut ışığı kalmamıştı demek. Onu, babamı. Kar yolları kapasa da. 17 Ocak, doğum günüm. Geride kalanlarım, doğum ve ölüm yıl dönümlerimi aynı gün hatırlasın ve ansınlar düşüncesiyle özellikle bugünü seçmiş olmalı. Her zamanki gibi inceden inceye hesaplamış her şeyi. Kim bilir ne zaman aklına koyduysa oya gibi işlemiş yaptığı planı olgunlaştırmış, saptadığı tarihin gelmesini beklemiş ve uygulamış. Kabul etmeliyim ki tam da ona yaraşır yetkinlikte bir davranış. Adnan amcam, amcalarımdan en küçük olanı aradığında toplantıdan yeni çıkmıştım. Verda dedi, sustu. Verda diye yineledi titreyen, gitgide cılızlaşan sesiyle. Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama baban... Ne olmuş babama dedim sertçe. Kötü olduğu baştan belli haberi kendimden olabildiğince uzak tutmaya çalışır gibi boş bir gayretle. Baban, hayır diye haykırdım. Babamın öldüğünü söyleme bana lütfen. Daha dün konuştuk. Ankara'ya geleceğimi söyledim ona. Sevindi. Maalesef abimi kaybettik Verda. Bir anda boşalıverdi içim. Beynim, yüreğim, damarlarımda akan kan, onlarla beraber tüm benliğim, duygularım, belleğim. Maddesel ve ruhsal işle ve yetilerinden arınmış, henekeden ibaret içi boş bir robot gibi kala kaldım telefonun başında. İsyanla yaslamaya çalıştığım gerçeğin asıl acı yüzünü açıklamayı sonraya saklamıştı amcam. Aldığım ilk darbeyi özümseyip biraz olsun sakinleşmemi bekliyordu. İnanamıyorum diye sızlandım. Gayet iyi geliyordu sesi. Nasıl olmuş? Kalp krizi mi? Söylemesi zor ama intihar etmiş abim. Arabasında başından tabanca elbancayla vurulmuş halde bulmuşlar. Olmaz öyle şey diye bağırdım. Var gücümle. Olamaz. Benim babam intihar edecek yapıda bir insan değildir. Kimin ne zaman ne yapacağını önceden bilemiyoruz kızım. Bu işin altında farklı bir şeyler var amca. Şu son arazi davasında birilerinin tekerine çomak sokmak olmasın babam. Belki de Hasan'ından biri çekti tetiği. Çok zayıf bir ihtimal. İlk incelemeler intiharı doğruluyor. Otopsi raporu da çıkmak üzere zaten. Varsayımlar üzerine yorum yapmayı gereksiz görüyordu. Kendini vurmuş demişti birileri. Hiç itirazsız, olduğu gibi kabullenmişti o da. Cenaze yarın kalkacak dedi. Yetişirse öğlen namazına, olmazsa ikindiye. Çok kar var burada. Gelecek misin sen? Ne biçim bir soru bu böyle diye bağırdım isyanla. Tabii ki geleceğim. Karmış, boranmış, böyle günde lafı mı olur? Evet, uzun zaman olmuştu babamla yüz yüze görüşmeyeli. Yıllar önceki büyük çatırdamanın ardından gelen kopuşla farklı yerlere savrulmuştuk ama kimi zaman bölük pörçük, kimi zaman toparlanmış, sızılı gelgitlerle hep sürdü ilişkimiz. 4 yıldır Ankara'ya ayak basmamıştım. Doğduğum, büyüdüğüm şehre gitmem için babamın ölmesi gerekiyormuş meğer. Kasıtlı değildi gitme işim. İşlerimin yoğunluğu, Bülent, Kaan ve tabii ki annem. Bunca yükün altında bir tek ben vardım. Hep içimdeydi ama gidecektim. Nereden bilebilirdim? Ölümün kuytulara sinip pusu kurduğunu, hepimizden rol çalıp aceleyle, pür telaş başrol koltuğuna oturuvereceğini. Bürodan çıkarken Bülent'i aradım. Babam ölmüş dedim. Gazete haberi verir gibi yorum yapmasına fırsat tanımayan yaban bir ifadeyle. Akşam uçağıyla Ankara'ya gidiyorum. Ummadığım derecede ilgili ve sıcaktı tepkisi. Çok üzüldüğünü, istersen benimle gelebileceğini söyledi. Hayır, gerek yoktu. Benim gitmem yeterliydi. İşin aslı, sağlığında görüşmediği kayınpederinin cenazesinde ne işi vardı? Eve girer girmez, hazırlanmaya başlamadan annemin numarasını çevirdim. Önemli bir dava için birkaç günle Ankara'ya gidecektim. Merak etmesindi, sık sık arayacaktım oradan. Nezaket Hanım'ı da tembihleyecektim, yokluğumu hissettirmeyecekti ona. Bu karda kışta ne işim var Ankara'larda diye çıkıştı. Yollar kapalıymış, duymadın mı? Sabahtan beri uyarı yapıyor televizyonlar. Gitmek zorundayım dedim ya. Anlaşıldı. Sen dönene kadar rahat yok bana. Bıraksam sürecek sızlanması. Kısa kesip hazırlanmaya koyuldum. Küçük bir valiz çıkardım dolaptan. Birkaç parça giysi, içi müflonlu bir çift yedek bot, el örgüsü yün kaşkol, kalın bir hırka. Televizyonu açtım. Haklıydı annem. Haber kanallarının tümü hava şartlarına odaklanmıştı. Diğerleri de altyazı geçiyorlardı. Uçak seferlerinin gecikmeli yapıldığı, kapanmış karayolları, yolları açık tutmak için bir teviye çalışan kar makineleri. Umurumda değildi. Yürüyerek gitmeyi bile göze alacak derecede kararlıydım. Valizimi kapatırken ekranın altından geçen yazıya takıldı gözüm. Ünlü avukatın intiharı. Ayrıntılar saat başı haberlerinde. İşe gücü bırakıp ekranın karşısına geçtim. Az sonra ölüm haberimi veriyor, düğün haberimi belli olmayan pür makyaj ve pür neşe haber sunucusunun ağzından aldım ayrıntıları. Ünlü avukat Vedat Ali Karacan intihar etti. Ankara Barosu'na kayıtlı avukatın cesedine Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi yapıldı. Polisin olay yeri incelemeleri ve otopsi sonuçlarına göre avukat Vedat Ali Karacan'ın otomobilinde kendine ait ruhsatlı tabancasını başına ateşleyerek intihar ettiği belirlendi. Karacan son günlerde Arslan'la ailesine avukatlığını yaptığı çay yolu davasıyla gündemdeydi. Kollarım iki yana düşüverdi. Kafamda ürettiğim komplo teorilerim boşa çıkmıştı. Su götürür yanı yoktu. Apaçık ortadaydı işte. Ne kadar kabul etmek istemesem de gerçeği değiştiremezdim. Babam intihar etmişti. İyi de neden? Anlamlandıramadığım çözümsüzlükler dolanıyordu benimde. Hayatta tanıdığım en güçlü insandı babam. Güç deyince aklıma o gelirdi. Çocukluk günlerimin biricik kahramanıydı. Sonradan yapay yol ayrımlarıyla farklı yönlere sapıp ayrı düşsek de yüreğimin gizli kahramanı oldu o hep. Anneme rağmen. Çözemediğim buydu. Nasıl olmuştu da o güçlü adam ancak zayıf insanlara yakıştırdığım böylesi bir eyleme girişmiş ve canına kıyabilmişti. Kim bilir, belki genetik olarak taşıdığı o büyük gücü olur olmaz yerde savurganca harcamış ve tüketmişti. Öyle ki onu yaşama bağlı tutacak mecali kalmamıştı sonunda. Bülent arabanın radyosunda duyduğu müjdeyle girdi içeriye. Uçak seferleri iptal olmuş. Benim için değilse de onun yönünden müjde sayılabilirdi. Böylesine olumsuz hava şartlarında yola çıkmamdan endişe duyuyordum. Ancak vereceğim tepkiden çekindiği için dillendirmeye cesaret edemiyordu endişesini. Kapının yanında duran valizime bakarak "Yarın sabahtan önce yolculuk hayal." diyerek hafifçe gülümsedi. "Yarın sabahın garantisi var mı?" diye diklendim. "Bu gece otobüsle gidiyorum ben. Bu havada, bu şartlarda otobüsle." "Evet, sorun çıkarma Bülent. İyilik yapmak istiyorsan terminale bırakıver beni. Onu da yapmayacaksan taksiyle gidebilirim. Daha iyi olur aslında. Bu havada arabayı çıkarmamış olursun." Kararlılığım karşısında süngüsü düştü. Tamam, otobüse götürecekti beni ama yer bulamayabilirdik. İçinden dua ettiğine eminim. Şartları zorlamak anlamsızdı. Yol boyunca benimle beraber gelebileceğini yineleyip durdu Bülent. Kopkoyu suskunluğum, hıçkıra hıçkıra, haykırarak değil de için için sessizce döktüğüm yaşlar fazlaca etkilemişti galiba kocamı. Güçlükle milim milim ilerleyebiliyorduk. İki parmak kar yağınca kördüğüm olmasına alıştığımız İstanbul trafiği saatlerdir hızını kesmeyen tipiyle dayanılmaz hale gelmişti. Bülent arada bir gözünü yoldan bana çevirip endişe yüklü bakışlarıyla kasılıp kalmış yüzümü inceliyordu. İtiraf etmeliydim ki şefkat, koruma, kollama kokan böyle sıcacık bir ilgiyi nicedir görmemiştim kocamdan. Neyse ki yer vardı. Bankonun arkasındaki ablak yüzlü kız hava şartlarından dolayı peş peşe iptaller geldiğini söyledi. "Hala kararlı mısın gitmeye?" diye son bir umutla sordu Bülent. Yüzünde herkes iptal ederken sen nereye koşuyorsun gibi bir ifadeyle. Belliydi yanıtım ve değiştirmeye hiç niyetim yoktu. Şirket görevlisi kızın uzattığı bileti özel ve önemli bir kutlama davetiymiş gibi alıp özenle çantama yerleştirdim. Vedalaşırken "Dikkat et kendine bari," dedi Bülent. "Ölüme çare yok. Kaçınılmaz son. Acıyı abartma. Gereğince dök gözyaşını. Kendini harap etme. Nedir bunun ölçüsü sevgili kocacığım? Yaşarken neyi paylaştınız ki öldüğünde paralanacaksın? Boş yere hırpalanmana değmez demeye mi getiriyorsun? Açık konuş. Farklı nedenlerle gerektiği sıcaklıkta paylaşımları olmayan, olamayan insanlar canlarından can gittiğinde kas katı durmaya mahkumdurlar der gibi bir öngörüm mü var? Haklısın aslında. Yalnız sen değil, çoğu kişi bu görüşte, bu eğilimde. Sağlığında birbirinden uzak kalmış hısımların ani gelen ölümle beraber acılara gark olması, beklenenden çok gözyaşı dökmesi samimi bulunmaz pek. Gideceğim yerde karşılaşacağım önyargı da bu, eminim. Acımı grama vurup tartacak, yapılması gereken bir görev için orada bulunduğumu düşünecek, arkadan arkaya dedikodu kazanı kaynatacaklar. Rahmetlinin dargın değilse de kırgın gittiği biricik kızı. Ağla. Gün ağlama günüdür senin için. Hazırlıklıyım. İçimdeki onulmaz sızı tüm hücrelerimi inciden inciye paralarken yaşayabileceğim olumsuzluklara karşı garip bir şekilde güçlü kılıyor beni. Ne zaman büyüdü ellerim? Otobüs yolculuklarında en önde oturmayı tercih etmem. Küçük yaşlardan süre gelen bir alışkanlık, daha doğrusu şartlanma. Annemin defterler dolduracak kadar çok sayıda kurallarından biri, otobüste ortalara doğru, hatta ortadan geride oturacaksın. Kaza falan olursa Allah korusun, kurtulma şansın artar. Bu kez yerim en önde. Birinci sıranın sağ koridor koltuğu. Birkaç basamakla inilen sürücü mahalli, ayağımın hemen dibinde. Yol arkadaşım, bu kafayla ona yol arkadaşlığı yapacak durumda değilim ya, neyse. Gereğinden fazla zayıf, ince örülmüş kızıl saçlarını nazar boncuklarıyla süslemiş, bileğinin üzerine yengeç dövmesi olan gencecik bir kız, Mine. Ankara'da Gazi Üniversitesi'nin şehir ve bölge planlama bölümünde okuyormuş. Bir haftadır İstanbul'da ailesinin yanındaymış. Zorunlu bir girişmiş onunki de. Vizeleri varmış. Ha, kolundaki dövmeyi de yengeç burcu olduğu için yaptırmış. Sevgililerinin adını bedenine kazıtıp sonradan pişmanlık duyanlarınki gibi gelgeç bir dövme değilmiş. Bir çırpıda saydı döktü bütün bunları. Cıvıltısını, neşesini soldurmamak için tek söz etmedim kendimden. Babamın cenazesine gidiyorum demektense susmayı yeğledim. Dinledim yalnızca. Anlattıklarıyla ilgilendiğimi göstermek için küçük sorular sordum arada. Otobüs görevlisi erkek, kısa boylu, tıknaz, güleç yüzlü bir delikanlı. Çay kahve servisini yapıp boş bardakları topladıktan sonra ışıkları kararttı. Mine konuşmaktan yorulmuş da uyumak için bu anı bekliyormuş gibi gözlerini kapatır kapatmaz sızıp kaldı yanımda. Beni benimle bırakması gerektiğini sezin demişti sanki. Hiç hızını kesmedi kar. Tavrını değiştirdi yalnızca. Yola çıktığımızda otobüsün en hızlıda çalışan sileceklerini yetersiz kılacak derecede şiddetli yağarken şimdi lapa lapa iri taneleriyle iniyor üzerimize. Öylesine sık ve yoğun ki taneler bembeyaz bir bulutun içinde kayıp gidiyoruz sanki. Yer gök, çevremiz her yer bembeyaz. üzerinde ilerlediğimiz kar makineleriyle açılmış ve açık tutulan karayolu hariç. Otobüsümüz kalın buz tabakalarını delerken zorlanan bir matkap gibi ağır ağır ilerliyor karların arasında. Otobüsün içi karanlık. Karın beyazı aydınlatıyor içeriği. Birden garip ve ürkütücü bir sanrıyla sarmalanıyorum. Çok gözlü, dev bir tabutun içinde hiç tanımadığım insanlarla beraber karın altına gömülmüşüm sanki. Huzursuzca kıpırdanıyorum oturduğum yerde. Annem düşüyor aklıma, kocam, oğlum. Biraz ötemdeymişçesine canlanıveriyorlar gözümün önünde. Bülent'le Kaan mışıl mışıl uyuyorlar yataklarında. Annemse birileri dürtmüş gibi doğrulup kalkıyor yatağından, konuşmuyor benimle, bakışları sitemli. Belki kızmış bana, cenazesi için bile olsa babama gitmekten hoşnut değil. Nereden haberi oldu? Söylemedim ki. Affet anneciğim, dönünce anlatacaktım. İçimde çınlayan çocuk sesime öfkeleniyorum. Yeter diye azarlıyorum çocuk Verda'yı. Büyü artık, kocaman kadın oldun, boyun var. Babanın cenazesine gitmek için de annenden izin almam mı gerekiyor? Annemi, kocamı, oğlumu sıcacık yataklarına bırakıp uzaklaşıyorum yanlarından. Ama bu kez de bambaşka bir tablo beliriyor karşımda. Babam, morgda buz gibi taşların üzerinde öylece yatıyor. Üşüyüp titremeden şakağında donup kalmış kırmızı, kanlı bir delikli. Yarın toprağın, karların altına koyacağız onu. Orada da üşümeyecek biliyorum. Ama şu an ben karların, buzların altına girmiş gibiyim. Babamdan önce beni gömmüşler sanki beyazların içine. Hiç böylesine üşümemiştim daha önce. Çenelerim birbirine çarpmamıştı. Sıtmaya tutulmuşçasına umarsızca titrememişti bedenim. Buyurun, sıcak kahve iyi gelir. Suçüstü yıkanmış gibi gözlerimi siliyorum. Ne zaman ağladım ben? Ali, biraz önce uyanık olduğumu görüp bir isteğiniz olursa beni çağırabilirsiniz diyen otobüs görevlisi. Başı önünde. Muhsin abi gönderdi diyor. Muhsin abi şoförümüz. Ayık kalmak, karın beyaz büyüsüne kapılmamak için sürekli çay kahve içiyor. Otobüste bir o uyanık, bir de ben. Kısa bir bakışla selamlıyor beni. Kendisi bir şeyler içerken iki basamak üstünde oturan yolcusunu da düşünüp ağırlaması ince bir davranış. Teşekkür ediyorum titreyen sesimle. Yılların kaptan şoförü. Yolcusunun sıra dışı bir şeyler yaşadığını farkında besbelli. Bugüne kadar neler gördü, neler yaşadı kim bilir. Kahve iyi geldi. Biraz önceki kadar üşümüyorum. Ama bilinçaltım benim için yeni oyunlar hazırlamaya kararlı görünüyor. Başlangıç olarak onlarca yıl öncesinin unutulmaz karelini seriyor karların üzerine. 5-6 yaşlarındayım. Okula gitmiyorum henüz. Soğuk bir kış günü. Lapa lapa kar yağıyor dışarıda. Beyaz örtünün üzeri cıvıl cıvıl. Apartmanda ne kadar çocuk varsa çıkmış kar topu oynuyor. Hadi diyor babam, biz de çıkalım. Delirdin mi sen diye engelliyor annem. Hastalıktan yeni kalktı Verda. Ateşlenir gene. Bir şeycik olmaz, aslandır benim kızım diyor babam. Kapüşonu, kürklü kırmızı mantomu ve yün eldivenlerimi giydiriyor, annemin ördüğü uçları püsküllü atkımı boynuma doluyor, çıkıyoruz. Nedense babamın en neşeli olduğu gün diye hatırlıyorum o günü hep. Kıyasıya kar topu oynuyoruz sözüm ona. Oysa bana kıyak yapıyor, mini süs geliştirmeye çabalıyor. Gönüllücük karların üzerine bırakıyoruz bedenlerimizi. Kahkahalarımız birbirine karışırken sarmaş dolaş yuvarlanıyoruz. Kar içinde kalıyor her yanımız. Eve dönerken annem kızmasın diye sırılsıklam olmuş eldivenlerimi çıkarıp kendi yün atkısıyla iyice kuruluyor ellerimi babam. Hohlayıp nefesiyle ısıtıyor parmaklarımı. Paylaştığımız suç ortaklığıyla daha da keyifleniyoruz. Sımsıkı tutuyor elimi. Beraberliğimizden aldığımız güçle emin adımlarla eve doğru yürüyoruz. Ali ikinci kahvemi getirirken benzer bir kareyi izlemekteyim ben. Bir öncekinin devamı sanki. Bir martesi günü. Annemin akşama misafir var. Babamla ben çarşıya çıkıyoruz. O alışveriş yaparken benim saçlarım kesilecek. Annem öyle istedi. Saçımın ne biçim olması gerektiğini inceden inceye anlattı babama. Tanıdık kuaföre götürüp bırakıyor beni babam. Annemin istediklerini alıp gelecek. Sakın merak etme diyor bana. Birazdan buradayım. Tamam diye başımı sallıyorum ama çocuk aklımı terk edilmiş gibi hissediyorum kendimi. Saçım kesiliyor. Aynadaki ağladı ağlayacak yüzüme, bedenimden can koparır gibi savrularak uçup giden saçlarıma bakıyorum. Bitti diyor kuaför. Baban da gelir şimdi. Ne var ki gelmiyor bir türlü babam. Sesim çıkmıyor ama içime içime ağlıyorum. Gözlerim kıpkırmızı. Geliyor sonunda. İşim uzadı diyor özür diler gibi. Kollarımın altından tutup havaya kaldırıyor, sımsıkı sarılıyor bana. Yaşadığım tüm olumsuzlukları unutuveriyorum. Elimi tutuyor gene. Avucunun sıcaklığı bana geçiyor. Sevinçlerin, çocuksu mutlulukların en büyüğünü yaşıyorum o an. Ve sonrasında şeridi başa sarıp tekrar tekrar izlediğimde bu kareleri her seferinde içime gömdüğüm gizli serzenişlerimle yüzleşmek zorunda kalıyorum. Minicik çocuk ellerimi avucunun içine hapsettiğinde yüreğim yüreğinde eriyordu babacığım. Parmaklarım büyüdü diye mi tutmuyorsun artık ellerimi? keşke hep küçük kalsalardı. Ne oldu da ayrıldı ellerimiz baba? Hiçbir zaman soramadım bunu sana. Sormak istediğimde fırsat olmadı. Fırsat olduğunda cesaretim. Birinci ayrımın sonu, sayfa 21.